Ayrım 16. 3. kısım. Yerinden bir doğrulabilse, bir kez dikilebilse yeniden ayakları üstüne, yapacağını biliyor. Kendini zorlamakta durmaksızın. Zorlamakta ya, teriyle uyuyup kalmanın sıkıntısını çekiyor şimdi. Bedeni sancılar içinde kıvranıyor. Hankah'ın kendisine ayrılmış odasına gidecek gücü yok. Oysa uykunun karanlığında beyni nasıl da parlamıştı. Tüm düşündüklerini bir kez daha aklından geçirince yaptıklarından nasıl utanmıştı. Kitaplarında küçümsediği, saldırdığı dervişlerden bağışlanma dilemek için yanıp tutuşmakta. Ne var ki kendini bırakmışlığın sonucuna dayanamadı bedeni, yokluyor kendini. Ateş gibi avuçları, bedeni ve kemiklerinde dayanılması güç bir ağrı geziniyor durmaksızın. Odasında beklemekte olanlar durmadan kapıya bakıyorlar. Şimdi gelecek, neredeyse geldi diye. Ahlati dayanamadı sonunda, kalktı, hücrenin kapısını açtı. Yarı karanlıkta Bedreddin'in yatmakta olduğunu görünce şaşırdı. Hiçbir cezbe sonu uykusu bunca ağır olmaz. Tam tersine bir hafifliğin yücelmişliğinde doğruluverir insan. Bedreddin neden böyle? Yanına yaklaşınca anladı nedenini. Terli beden oynayacağı oyunu oynamıştı işte, hastalanmıştı Bedreddin. Yokladı usta elleriyle, alnını, bedenini, ateşini araştırdı. Yanıyordu. İnce bir inilti çıkıyor ağzından ama belli etmemek için kendini sıkmakta. Tedbirsiz davrandık şeyhim. Terli bedenle yatıp kaldık. İzniniz olursa ben iyileştiririm sizi. Dayanın az biraz. Şeyhim mi? Bana şeyhim mi diyorsunuz? Hem de siz, Hüseyin-i Ahlati. Evet biz, Hüseyin-i Ahlati size şeyhim diyoruz. Çünkü biliyoruz ki bizim erişemediğimiz yerlere eriştiniz. Çünkü biliyoruz ki siz dönmeye başlayanda bir evren oldunuz. Yaratmış ve dahi yaratılmış ne varsa parmaklarınızın ucunda aktı gitti. Salt ruh oldunuz, etten kemikten kurtulup, salt düşünce kestiniz tanrılaşarak. O yüzden bundan öte biz başkalarının şeyhi olabiliriz ama siz bizim şeyhimizsiniz. Şeyhim, efendim, hastayım ve hastalığımda en küçültücü bedeni acılarımın üstüne çok daha büyük acılar verici tek davranış bu olurdu. Bedeni acılar, geçicidir bunlar şeyhim. Biz beden acılarını geçirecek melhemleri çoktan kardık. Hiç kuşkunuz olmasın, asıl acı odur ki yaşam boyu sürer. Sapma acısıdır bu. Kişi bir kez doğru olarak gördüğünden saparsa, evrenin yaşamın görkemine dalıp bildiğinden vazgelirse, asıl acıyı kendi yaratır. Ve dahi sizin bilincinizde olunca onun ilacı, melhemi de yoktur. Bedrettin bir çocuk gibi ellerini uzattı, görmezliğe geldi Ahlati, döndü. Müeyyeti de yanına alarak geri geldi. Bedrettin Müeyyeti uzun zamandır görmemişti. Müeyyet, karındaşım, yoldaşım benim. Şeyhim! Başucuna diz çöktü Müeyyet, sonra Ahlati'nin yardımıyla kucakladı Bedreddin'i. Hankah'ın hücresinden alarak odasına taşıdılar. Cazibe yatağını çoktan yapmıştı, yatırdı incitmeden. Yorganı üstünden çekerlerken Ahlati başka bir odaya girdi. Araştırma, inceleme odası olarak kullandığı aydınlık ama küt bir odaydı burası. Ahlati boş zamanlarında buraya kapanır, çeşitli hastalıklar için ilaç hazırlardı. Ot köklerinden, hayvan ödlerinden, yapraklardan, çeşitli yağlardan. Kimisini ezer birbirlerine karıştırır, kimini eritir, deneyler yapardı. Odanın duvarlarında çeşitli kavanozlar, kuru, duru ilaçlar dizelenmekte. Elini uzattı bunlardan birine. Kuru tabletler vardı içinde, biraz aldı geri döndü. Cazibeye uzatırken kullanılma biçimini de anlattı bir iyice. Baka hatun, durmaksızın çorba pişir şeyhimize, içsin. İçtikten sonra ılık suyla bunlardan şu büyüklükle koparıp verirsin günde 3 kez. Elinde tırnak büyüklüğünde koparılmış bir tablet vardı, uzattı ve sürdürdü sözlerini. Biz uğrarız, sizi yalnız bırakmayız hiçbir zaman. Çok iyi bakmalı ki tez günde iyileşsin, tez günde ışıklanalım kendilerinden. Cazibe çorbayı çoktan ısıtmıştı, başını dizine aldı Müeyyet. Kaşık kaşık sundu Cazibe. Üçüncüde durdu Bedreddin, istemiyordu. Zorladılar, bir kaşık daha aldı. Sonra 2 yudum suyla hapını içip daldı ateşinin derinliklerine. Arada bir ürperiyordu. Ve her ürpertisinde bir pembelik rüzgarlanıyor beyaz teninde. Bir ateşin dolaşımı gözle görülüyor. Cazibe yorganın altından elini gezdirdi bedeninde. Bir gece birlikte olabildiği efendisi hastaydı. Çaresiz gözlerle baktı Müeyyet'e. Şeyhimiz iyileşir bacım, hiç kuşkun olmasın, iyileşir. Biz onunla neler atlattık bugüne gelinceye. Hem daha gençtir ve dahi güçlüdür. Bir düşün, doğunun ve dahi batının en büyük şeyhi olan Hüseyin Ahlati Efendimiz, karındaşımızdan şeyhimiz diye söz etmektedir, bizim şeyhimiz. Efendimiz, karındaşımız Bedrettin için denmektedir bunu. Nasıl bir övüncün içinde olduğunu anlatamam. Daha yaşı 35 değil. Anlıyor musun bunun değerini? Cazibe dizlerinin üstüne oturmuştu öteki yanda. Anlamaz olur muyum efendim? Benim büyük bilim adamı, büyük şeyh diye tanıdıklarımın tümü artık yaşamlarının sonuna gelmiş kocalardı. Öylesine güzel geleceği olan bir insanmışım. Tanrı öylesine büyük bir şeyle ödüllendirdi ki beni. Gece gündüz hoşnutluğumu bildirmekteyim zaten. Ben de bildireceğim. Bir kez kendine gelse, bir kez konuşabilsek. Günlerdir, ne günleri, aylardır o kapalı yerde ne buldu bir anlayabilsek. Sakınmaz mı bizden efendim? Biri 35 yıllık yoldaşı karındaşı, biri de bundan sonraki yıllarda kulluğuna sıvanmış iki insanız biz. Bana öyle gelmektedir ki Cazibe bacım, şeyhimizin bu dünyada bizden yakını yoktur. Elbette yoktur, dileyelim ki olmasın. Yok, vardır. Bir de ahlaki şeyhimiz, birden değiştirdiğine, birden yüceleştiğine bakılırsa ona bizden yakındır büyük şey. İkirciklerini vermişti Cazibe. Bedrettin yaşamındaki ilk kadın olduğunu söylemişti o gece. Karısı olmuştu şimdi. Karnında o gecenin armağanını taşıyordu. Açılan, gelişen bir tohum gibi. Müeyyet doğduğundan, ilk adımlarını attığından bu yana yoldaşıydı onun. Şimdi bir aksakallı gelip tümünün yerini alıveriyordu. Müeyyet Cazibe'nin bakışlarının bulutlandığını görünce gülümsedi. Yok bacım, kıskanmak yok. Bizim yerimiz ayrıdır. Ahlati'nin yeri ayrı. Kıskanmak mı? Tanrı korusun. Bakışlarından anladım ki bir an düşündüm bunu. Bir kocanın baş köşeyi alarak yüreğindeki yerimizi gölgelemesini istemedin. Ama bu bilginler bir kez dervişliğe soyundular mı, kıskanmak kişiyi küçültür. Ben Mevlana olayından çok iyi bilirim ki bunların sevgisi ve tutkusu bir başkadır. Bir anda siler tümümüzü. Elbette sevdiğini sevmezsek. Şimdi ben sana derim ki Cazibe Hatun, şeyhimiz Ahlati Efendimiz'i çok mu sevmektedir? Biz ondan çok seveceğiz. Hem de yüzüne, yüzeyden değil ha, içimizin en derin yerlerinden tutulmuşçasına. Göreceğiz ki o zaman şeyhimizin bize sevgisi daha artmakta. Anlayacağız ki dervişin tüm sevgisi şeyhine dönmektedir. Şeyh? Şeyh kim burada? Doğrusunu ararsan ben de şaştım. Bunlar ikisi tıpkı Mevlana ile Şems. Onlar da öyleymiş okuduğum, bildiğimce. Mevlana demiş ki beni aydınlatan sensin. Şems hemen yatsımış. Bende yansıyan senin ışığındır. Sen kendi ışığına bakıp bende aydınlık hayallenmektesin. Demek tüm üstünlüklerden soyunup eşitleşiyorlar bunlar. Hah, bak en doğrusunu sen buldun hatun bacım. Öyle bir eşitleşiyor ve birbirlerine öyle bir tutkuyla sarılıyorlar ki, öğreten kimdir, öğrenen kim, belleyen kimdir, belleten kim ayıramıyorsun. Ham bir yürek taşıyanlar, ham bir kafa taşıyanlar bu tutkuyu anlayamazlar. Ama biz Tanrı'ya şükürler olsun ki şeyhimiz çabasıyla pişip kotarıldık. Bir iyice öğrendik ki insanlığımız için onun tutkusu bizim tutkumuz olmalı. Onun sevgisi bizim sevgimiz. Siz de bu yolu tutarsanız mutlu olursunuz. Ben mutluyum efendim. Efendimizin yanında olmak, ona hizmette bulunmak benim hiç hayal edemediğim bir mutluluktu zaten. Durmaksızın terliyor. Terledikçe bedenindeki ağırlığın, ağrıların yittiğini anlıyor Bedrettin. Giderek iştahı artıyor. Şimdi Cazibe'nin eliyle pişirdiği çorbaları daha çok içiyor. Tüm isteği kalkmak ama ahlaki izin vermiyor. İki gün daha yatması gerekiyormuş. İki gün daha kıpırdamadan terlemeyi sürdürürse hastalığı tümden atacak üstünden. İpek yorganı başından çektiği an fırlayıp kalkmak istiyor. Kalkıp kendine verdiği sözü yerine getirmek. Tüm yaptıklarını silmek, yeniden başlamak yaşama. Ahlati'nin yaptığı gibi, tüm dervişlerin yaptığı gibi ayrılmaksızın. İnsan eşitliğinin en uç noktasına itmek istiyor kendini. Sırtında bir çul abayla şeyhinin eteğinden yapışmak geliyor içinden. Bir de gece yıldızlarını ışılatarak ilerlemek de yarıyı buldu bulacak. Müeyyet şeyh hastalandığından beri hankahta kendisi için ayrılmış odaya çekileli çok oldu. Cazibe dizlerinin üstünde kaykılmış uyumakta. Uzun uzun baktı ona Bedrettin. Yenice uyanmıştı kendi ve güçlü olduğundan hastalığı tübüyle attığından güvenliydi. Bu güvenle yapmak istediğini yapabilir. Kimseye görünmeden aklından geçenleri gerçekleştirdi. Gerçekleştirirdi ya. Kıpırdandı, Cazibe uyuyor. Uyandırmadan sıyrılabilirse başardı sayılır. Yeni bir kıpırdanma. Kim bilir kaç günün uykusuzluğu ve yorgunluğu bastırmış Cazibe'nin omuzlarından. Eskiden önceki günlerde en küçük kıpırtısında gözlerini açıyor. Kaşlarına doğru kıvrılmış, gözlerinin altını gölgeleyen kirpikleri oynaşıyor demen. ''Bir şey mi buyurdunuz efendim? Bir isteğiniz varsa kulunuza söyleyiniz.'' diyerek karşılardı kıpırdanışlarını. Şimdi öyle değil, kendisinden geçmişti, doğruldu yatağın içinde, halsiz. Her kıpırdanışında kaldıramayacağı bir yükün altına girmişçesine güç harcaması gerekiyor. Ama kararlı, kalkabiliyor şimdi, kendisinden güvenli. Aklına koyduğunu uygulayacak, yeter ki cazibe uyanmasın. Hankah'takilerden kimse sezinlemesin eyleme geçtiğini. Şeyhi, Hüseyin'i ahlati bir oldu bittiyle karşılaşınca ses edemez. Üstelik sevinir bile. Bedrettin'in kendiliğinden kusurlarını temizlediğini öğrenince kim bilir nasıl sevinir. Bağışlar kendinden öncekilerde, tüm yüklendikleri, saldırdıkları ve küçümsedikleri. Yeter ki bir kez aklına koduğunu uygulayabilsin. Cazibe oturduğu yerde uyumakta, son bir kez denedi onu Bedrettin. Üstünden attığı yorganı dizlerinin omuzlarının üstüne çekti Cazibe'nin. Sezinlemedi kadın, gülümsedi. Karanlıkta soluklanmış pembe dudakları daha bir belirdi sakallarının arasından. Bedeninde bir çocuğun yaramaz allığı dolandı. Tümünü atlatmaktan büyük bir sevinç duyarak kapıya yöneldi. Ses çıkarmadan açıp dışarı çıktı. Hankah avlusunda ay ışığıyla yıldızlar oynaşmakta. İnsanlar uykunun derinliğinde yitmişler çoktan. Adımladı avluyu. Hankah kapısının her zaman açık durduğunu biliyor. Yürüdü çıktı, sokaklara daldı. Bir yalnızlığın boynu büküklüğü gölgelenmiş her yanda. Sokaklar insansız, nedenli boş ve anlamsız. Bakındı yöresine, tek ayak tıpırtısı canlılık getirmiyor. Bir mezarlıkta yürür gibi. Berkok'un buyruğuyla tüm evler beyaza boyanmış. Ay ışığında görkemli birer mezar taşı gibi durmaktalar. Uyuyanla ölü arasındaki ayrım ne kadar ki zaten. Nefeslenmesi, midesinin bağırsaklarının çalışması mı? Asıl o zaman ölü değil mi insan? Düşünceden yoksun kalınca yitmiş sayılmaz mı yeryüzünü yönetmeye, tanrılaşmaya gelmiş olan? Yeter, benim gözümde de insanların belleğinde de. Düşün Bedrettin öyleyse, gelecek çağı açacak anahtar ellerine sunuldu senin. O cezbe günlerinin böylesine bir hastalığı getirmesi neden? Düşünmen gerekenden fazla düşündün de ondan. Bundan öteye daha da fazla düşünecek. Geleceğin insanlığını çözme savaşı bu. İnsan beyniyle kanının, belleğiyle sinirlerinin savaşı. Her an uyanık kalıp, her an bir bilginin derinliğinde kulaçlanmak güç iş. Toplumları, toplumların gelişmesini ve bunları bölüp ayrıntıların niteliğini karşılaştırmak. Yükünün ağırlığını biliyor, bilinci keskinleştikçe kuşkusu artıyor. Tek yanlış yapmamalı. Bayezid ile konuşmaları geçiyor aklından. Basit insanın sorumluluğu kendisiyle başlayıp biter demişti. Yönetenin sorumluluğu ise yönettiğinin çokluğu ölçüsündedir. Ya bilginin sorumluluğu? O zaman aklına gelmiyordu bu. O zaman kendinin bir sorumluluğu olduğuna inanmıyordu. Oysa şimdi öylesine bir sorumluluk yüklendi ki öğrendikleriyle, bir yerinde yanılırsa insanlığa en büyük kötülüğü edebilir. Çünkü tabuların anlacına dikilecek, tabuları yıkarak yeni bir gelişmenin tohumlarını atacak insan beyninde. Bu en büyük sorumluluk. Yıkımlar gelirse binler, yüz binler ve belki de milyonların acısı yüreğinde duyacak. Kendinden sonra bile olsa. Acele etmeli. Bir an önce ulaşmalı varacağı yere. Bir an önce temizlemeli kusurlarını. Ve sonra şeyhinin buyruğunu yerine getirmek için temiz bir yürekle uzanmalı yatağına. 2 gün daha, gerekirse 10 gün daha yatar. Önemli değil. Ama madem kendine söz verdi bir kez, bu sözü yerine getirmesi gerekli. Ve bu sözü yerine getirdikten sonra yeni yaşamına, yeryüzüne yeni gelen bir çocuk saflığı ve temizliği içinde başlaması gerekli. Şimdi öyle değil. Belleğinin derinliklerinde kendisine geleceğin anahtarını sunan adama haksızlık etmenin kinini taşıyor. Böyledir insan diyor. İnanmadığı şeye inanmaktan öte, öğrenemediği, bilmediği değere karşı çıkmanın ilkel rahatlığını duyar. Yok saymakla taşı, havayı, evreni yok edebilirmiş gibi. Nice bir ilkelliktir ki incelemek, araştırmak ve öğrenmek gücünü göstermek yerine silip atıverir yüce değerleri. Egemene yaranır böylelikle. Benim gibi örneğin, kendi belleğimde yeni bir düzen oluşturmanın kavgasını veriyorum. Ama öteki bilginler gibi kolayına kaçıp düzeni sarsacak, yeni düzenin başlangıç noktalarını sunacak bilgilere sırt çeviriyorum. Bu yatsıma egemenin işine geldiği için ödüllendiriyor beni. Düşüncesinde yeni gelişmeler olduğunu sezinlemenin bilinciyle durmaksızın yürüyor. Gözleri yarı kapalı, sanki başının ardında kendince çizilmiş bir yol var. Ve gözleriyle bakmaksızın görüyor önünü Bedrettin. Öylesine kararlı bir gidişi var ki kendisi bile şaşmakta. Ehzer kütüphanesinin önünde durakladı, kapının tokmağına uzattı elini. Bir an verdiği emeğe yandı. Bir kısa an, eli tokmağa uzanıncaya değin. ve yanlışa verilmiş emeğin değersizliğini düşündü ardından. Kendi kendini yokladı yine de, içinde hiç acıma yoktu. Tokmağı 3 kez sağa doğru çevirdi, kapı kendiliğindenmiş gibi ağır ağır açıldı, girdi içeri. Taşın serinliği bedeninde ürpertiler yarattı, aldırmadı. Kapının yanında durmaksızın yanan meşaleden bir kandili tutuşturdu. Kitaplığın derin, uzayıp giden dehlizlerine adımladı. Simavnalı Bedrettin bölümüne gelince durakladı. Rafta dizili duran kitaplarına son bir kez baktı. 45 cilt yan yana dizelenmişti, tümünü topladı. Kaftanının eteklerini kıvırıp alt rafa koyarak üstüne yerleştirdi. 2 eliyle eteğinin uçlarından tuttu. Gerileyerek yeniden baktı rafa. Yoksunlaşıvermişti. Yalnızlığın boyunu büküklüğüyle garip garip bakıyordu sanki. Gözlerini kırpıştırdı, döndü. İçinden gelişen kararın son itkisiyle koşar adım kapıya yöneldi, çıktı. Ardından girdiği gibi yeniden kilitledi kapıyı, sokaklara daldı yeniden. Yürüdü, yürüdü. Gözleriyle değil, teniyle yol ayırarak ilerledi. Bedeninde Nil'in nemini duyunca duraladı. İşte amacına ulaşmıştı. Kutsal Nil Nehri'nin sularında arınacaktı tüm kirlerinden. Tüm kusurlarını burada suyun görkemli grisinde bırakıp dönecekti Ahlati'ye. Ve bundan sonra öğrendiğini daha bir kesinleyerek düşüncesinin doruğuna çıkacaktı. İlk kitabını aldı eline. Sonra eteğindekileri olduğu gibi döktü ıslak kumların üstüne. Elindeki kitabın yapraklarını bir bir çevirdi. Görmeyen gözlerle yazdıklarını harf harf yeniden okudu. Parmaklarının devinisi düşüncesinin hızına yetişemiyordu. Ciltlenmiş, yaldızlanıp bir iyice bezenmiş kitap içindekileri korumak amacıyla avuçların içinde çırpınıyor. Bağışlanma dileyen yapıtın yanlışlığını başka yatsımalardan bekleyen bir yakarı gibi yapraklarını uçuşturuyor. Düşüncesindekilerden ürkmüşçesine direniyordu. Nil'den ince bir nem okşuyordu yüzünü. Yel parmağının davranışına yardımcı, sayfaların açılmasını, karışmasını sağlıyor. Ve Bedrettin her yaprağı güçlükle koparıyor ciltten. Ayırdığını gittikçe hafifleyen bir yükten tümden kurtulurcasına bir bir savuruyor sulara, giderek artıyor sevinci. Coşku içinde dönmek isteği yaratarak kabarıyor. Yaprakları koparan parmaklarında bir güç, daha hızlanıyor devinisi. Ağır ağır dönmeye, her dönüşte bir yaprağı buruşturup kolunun tüm gücüyle savurmaya başlıyor. Arındığından kuşkusu yok, tüm yanlışları temizleniyor işte. Ay ışığının beyazlığında ışıldayan Nil her yaprak düştükçe bir an kararıyor. Çini mürekkebi yaralanmış bir bedenden kan sızması gibi bükülen bir iz bırakıyor bir an. Sonra yeni bir çırpınış ve yeni bir iz. Kitaplar tek tek Nil'in akışına uygun çalkalanmakta. Bedrettin'in kendi çevresindeki dönüşü alabildiğine hızlanmakta sonlara doğru ve olağanüstü bir hızla sayfalar uçuşmakta suyun üstünde. İlkin ıslaklığı hemen bir gevşekliğe girip sonra karasını salarak parçalanıp gitmekte. Her yitiş biraz daha hızlandırıyor Bedrettin'i. Kıyıdaki kumların üstünde izi yitiyor sanki. Islaklığı bir gölge gibi oyan parmakları duymaz oluyor soğuğu. Son yaprakları da bitirdikçe kollarını 2 yana açarak dönmesine daha bir hız veriyor. İşte şimdi ulaştım asıl doruğa. Oldurduğumu öldürdüm, yarattığımı yitirdim. Evet, aranması gerekeni kendimde aramalıyım. Bize bu yol göründü bundan öte. Ve bu yolu sonuna değin yürüyüp gitmeliyim ben. Nil'in serinliği yok şimdi, kitaplarımın kiri de. Üstümden tüm ağırlıklar gitti, yere basmıyorum belki. Belki de derinliklerinde cevelan etmekteyim, beni bağlamaz ki. Düşüncenin son yeteneklerini harcamışım kendi elimle ve daha yücelerini bulmuşum. Benim kitabım yok bundan öte, kitap benim. Cazibe dürtülmüş gibi gözlerini açtı, açmasıyla dikilip kalkması bir oldu. Ahlati yataktan çıkmamasını buyurmuştu Bedreddin'in. Ama yatağında değildi. Hem de yorganı kendi üstüne örtmüştü. Bakın da odanın içine görünmüyor, helaya gitmiş olmasın. Öyle ya, sıkışmıştır, sıkılmıştır da. Gücünün yerine gelmekte olduğunu kendisi bile bildikten gördükten öte Bedrettin bilmez mi? Bir deneme yapmıştır, helaya gidip gelebileceğini ispatlayacaktır kendi kendine. Ama dönmesi gerekmez mi şimdiye? Yorganı ne zaman üstüne örttüğünü bilmiyor, bir baksa mı? Ya gitti de halsizlikten dönemediyse? Koştu. Hankah'ta 3 tane hela vardı. Sırayla her birinin kapısını vurup ses dinledi. Sonra birer birer açtı kapılarını, yoktu. Çile hücrelerini dolaşmaya başladı hemen ardından. Ahlati tutuşmuş bir meşaledir o artık. Işığından tümümüzün, tüm insanlığın aydınlanacağı demişti. Yeniden girmesin çileye. Yoktu. Sonunda akıl etti, müeyyetin kapısına vurdu. Derin derin nefeslenmelerden öte cevap alamadı ilkin. Biraz daha sertçe vurunca dikildi müeyyet. Kim o? Ben efendim, Cazibe kulunuz. Buyur bacım, bir şey mi var?
Efendim, yok.
Müeyyit ilkini anlamadı, gözlerini ovuşturdu. Öyle kaldı. Kelimeleri tek tek birer çivi gibi belleğine yerleştirinceye, sonra birden sıçradı. Yok mu? Nerede?
Nerede olduğunu bilmiyorum. Hankı'yı aradım, yok.
Kaftanını güçlükle giyerek kapıdan çıktı müeyyit. Nereleri aradın bacım?
Her yeri.
Şeyhin odasına baktın mı?
Bir orası kaldı, bir de öteki dervişlerin odaları.
Hadi sen şeyhin odasına bak, ötekilere ben bakarım.
Sağ ol efendim.
Döndüler müeyyet, bir bir odaları açıp araştırmaya başladı. Cazibe Ahlati'nin kapısını vurdu çekinerek. Maria'nın fısıltısı sesi geldi içeriden.
Kimsin?
Maria, bakar mısın? Maria çıplaklığını örtecek bir biçimde araladı kapıyı.
Ne var?
Şeyhim yok yatağında. Acaba dedim aklına bir şey geldi de şeyhimle konuşmaya mı vardı? Maria cevap vermemişti ki Ahlati başını kaldırdı. Ne oluyor hatun?
Efendimiz şey...
Çabuk söyle, birine bir şey mi olmuş?
Bedrettin şeyhimiz yokmuş yatağında.
Ne? Ben ona iki gün daha kalkmamasını söylememiş miydim? Hay aksilik, şimdi yeniden hasta olacak.
Doğrulup kalktı, giyindi, biri iyice kapıda göründü.
Ne zamandan beri yok?
Bağışlayınız şeyhim, bilemiyorum. Bir ara dalmışım oturduğum yerde. Kalkmış, yorganı bana örtüp çıkmış. Uyandıktan sonra bir süre bekledim ama gelmeyince haber vereyim dedim.
Cazibe sözünü bitirmişti ki müeyyet korkuyla yüzü kararmış bir biçimde sokuldu. Hankahta yok.
Ahlati düşünceye daldı bir an. Çilede değilse, hücrelerden birine kapanmalıysa nereye gidebilirdi?
Çile boyunca konuştuklarını bir bir aklından geçirdi. Sonra birden güçle yapıştı müeyyetin koluna. Gelin benimle, galiba anladım nerede olduğunu. Yürüdüler, hankahtan çıkarak kitaplığa yöneldiler tüm hızlarıyla. Ahlati'nin açtığı kapıdan girer girmez yanmakta olan kandili gördüler. Ahlati bakışlarında acılı bir anlatımla döndü. Galiba kaçırdık ama yine de bir bakalım aceleyle. İçeri girdiler, Bedreddin'in bölümünde tek kitap yoktu. Ahlati yeniden düşüncelere daldı. Nereye gidebilir? Bir türlü çözemiyordu ama kitaplıkta olmadığı belli. Onun yaktığı kandille girdikleri apaçık. Öyleyse çıktı buradan. Hankaha dönmüş olması gerekirdi. Ya da yolda rastlarlardı. Rastlamadıklarına göre öteki yönde gitmiş olmalı, Nil yönünde. Birden gözleri ışıdı Ahlati'nin. Bulduk galiba molla, durmayalım. Hiç ses etmedi müeyyet. Ahlati'nin yaşlılığından umulmaz bir çeviklikle yürüdüğünü sezinledi o an. Güçlükle yetişiyordu. Bunlar diye geçirdi aklından. Bunlar kocamıyorlar da. Şuraya bak nasıl gitmekte. Bana öyle gelmekte ki kollarını açıverse uçacak. Nasıl bir güç var bu adamlarda? Anlayamadım yaşamım boyu. Bundan öteye hiç anlayamayacağım anlaşılan. İzlemek yetti bana, yetsin. Uzaktan ay ışığının altında bir tek gölgenin varlığını hemen sezinlediler. Bedrettin kitaplarını çoktan yitirmiş, olağanüstü bir hızla dönmeye kaptırmıştı kendini. Ahlati ile müeyyet yaklaşırken birden kapaklandı yere. Koştular, kendinden geçmişti. Kucakladı müeyyet, geriye Hankaha doğru yürüdüler. Kitaplarını Nil'e attığı besbelliydi. Konuşmanın anlamı yok. Müeyyet önüne bakarak yürüyor, Ahlati yanında onu izliyordu. Bedreddin'in kitaplarını Nil'e attığı hemen duyuldu. Mübarek Şah müeyyeti yakaladı, medresenin avlusunda çekti köşeye. Şeyhin yaptıklarını hiç beğenmedin müeyyet molla. Onca değerli bilim yapıtı suya atılır mı?
61 kez.
Ben senin yerinde olsam yoldaşlığın gereğini yerine getiririm.
Anlamadım efendim.
Zorlarım şeyhi, Edirne'ye gitmeye kandırırım. Olmadı babasından haber gelmesini, çağrılanmasını sağlarım.
Haklıydı mübarek şah, düşündü müeyyet. En kısa zamanda dediklerini yerine getirmesi gerekiyordu.
Gözlerine baktı uzun uzun. Evet doğru, dediğinizi yapmaya çalışacağım. Tasanız olmasın. Yapmaya çalışma, yap müeyyet molla. Yap ki dervişlik dünyası bilim dünyasının bir gerçek ışığını çekip almasın.
Olur, baş üstüne.